Üçüncü reçete olarak doktorun tedavisine bağlı kalmak. Teşhis için söylemiş olduğumuz şeyler aynen tedavi için de geçerlidir. Dolayısıyla hastayı İslam'ın şeriatından faydalanmadan kendi aklımız, düşüncemiz, tecrübemizle teşhis edemiyorsak, aynı şekilde aklımız, düşüncemiz ve tecrübemizi ölçü olarak kabul edip tedaviyi yapamayız. Allah ve Resulünün reçetede yazdıkları ilacın dışına çıkamayız. Bu konuda delillerimiz dinin kemale erdiğini gösteren delillerdir ki bu deliller de Kur'an ve sünnette mevcuttur. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bugün sizin için dininizi kemale erdirdim buyuruyor. Bakın Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sizleri cennete yaklaştıracak hiçbir şeyi söylemeyi terk etmedim buyuruyor. Ebu Zer ne diyor bakın. Aleyhisselatü Vesselam gökte kanatlarıyla uçan bir kuş hakkındaki bilgileri bile aktarmadan bizi terk etmedi diyor. Sözün özü kardeşlerim, hastalığı teşhis eden doktor tedaviyi en iyi bilen olduğuna göre kaybı bilen Allahu Teala ve bu ümmetin birinci terbiyecisi ve toplumun kılavuzu olan Aleyhisselatü Vesselam tedaviyi en iyi bilen olmaz mı? Özet olarak deriz ki bu ümmetin en tehlikeli hastalığı bölünmede olduğunu bilip Kur'an ve sünnet dışında hiçbir şeyin tedavide kullanılamayacağına dair ittifak edersek, böylece akıl ve düşünceleriyle bu ümmeti tedavi edenlerin hatasını anlamış oluruz. Kimileri tefrikanın ilacı ihtilaflar konusunda susmaktır der. Kimileri de ittifak ettiğimiz konularda yardımlaşın, ihtilaf ettiğimiz konularda da birbirinizi mazur görün, susun derler. Doğrusu şudur. Şayet mazur görme, meşru, geçerli olan bir ihtilaf konusunda ise o zaman kabul edilebilir. Ve hatta bu konuda tefrikaya düşmek de yanlış olur. Ancak her ihtilafı kabul edip mazur görmek doğru değildir. Böyle değilse zikredilen her iki kaidenin delili nerede? Kur'an ve sünnet selefi salihinde tutarlı yöntemi bu mudur? Sahabe-i kiram ve selef kendilerine her muhalefet edeni düşünce ve sözlerin çelişkiliğini mazurlu mu görmüş? Bakın Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Fakat kendilerine verilen öğüdü tutsalardı elbette haklarında daha hayırlı hem de daha sağlam olurdu buyuruyor Nisa 66'da. Allah ve Resulü ihtilaf konusunda söylenen iki kaideye de bizleri muhtaç kılmamıştır. Ki Allah ve Resulünün ölçüsü daha hayırlıdır. İyilik ve takva üzerine yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın buyuruyor Maide 2'de. Benim sünnetime ve benden sonra gelen raşid halifelerimin sünnetine tabi olun diyor Aleyhisselatü Vesselam. Buna göre sahabe-i kiramın mazur gördüğü ihtilafları biz de mazur görürüz. Kabul etmediklerini biz de kabul etmeyiz. İşte Müslümanların bütün hastalıklarında ve tedavilerinde bu ölçüyü kullanmalısın kardeşim. Sakın ha kitap, sünnet ve selefi salihinin tedavi için kullanmak zorunda olduğun yolu terk etmeyesin. Tefrikadın ilacı ancak Allahü Teala'nın emrettiği şekilde olur. Toplu olarak Allah'ın ipine sarılın diyor. Eğer Allah'ın ipi kitap, sünnet ve selefi salihin yolu değilse başkalarınınki hayırlı mı olur? Dördüncü reçete, ümmette bulunan hastalık yeni değil ki kitap ve sünnette ilacı bulunmasın. Evet, kitap ve sünneti bilen, İslam'ı usul ve metodu idrak eden Müslümanların şimdiki ve önceki durumlarını gören herkes ümmetin içinde bulunduğu hastalığı bilir. Dolayısıyla bunun özel bir tedaviye ve yeni bir ilaca ihtiyacı olmadığını anlar. Aklı sınırlı ve görüşü dar olan bizlere helaya çıkma ve yemek yemenin adabını öğreten Aleyhisselatü Vesselam nasıl olur da önemli konuları bildirmez? Kaldı ki o Aleyhisselatü Vesselam ihtilaf hastalığını da bize bildirmiştir. Ve demiştir ki sizlerden her kim benden sonra yaşarsa birçok ihtilaf görecek. Bu sözünden sonra da ilacı bizlere şöyle belirtmiş: benim ve hidayet üzere bulunan raşit halifelerin sünnetine tabi olun. Azı dişinizden de onlara sarılın. Yüzlerce yıl sonra ortaya çıkacak fitnelerin çözüm yollarını aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizlere böylece açıklamış. Çoğu kez ashab bu fitneleri duyunca peki bu durumda bizlere neyi emredersiniz demişlerdir. Bakın bu konuda en meşhur hadislerden bir tanesinde Huzeyfe radıyallahu anh şöyle diyor: herkes aleyhissalatü vesselama hayırdan sorardı. Ben ise o fitnelere ulaşabilirim korkusuyla şerden sorardım. Sonra bakın nasıl devam ediyor: cehennem kapıları önünde davetçiler bulunmaktadır. Onlara icabet edeni cehenneme sürüklerler. Ve tekrar aleyhissalatü vesselama sorulunca şöyle cevap verdi: onlar bizim cinsimizden ve bizim dilimizi konuşurlar. Ebu Huzeyfe sorar: peki o anı görürsem bana neyi emredersin? Aleyhissalatü vesselam da Müslümanların imamına ve cemaatine tabi ol dedi. Ebu Huzeyfe tekrar sorar: peki imam ve cemaati olmazsa? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam: fırkalardan uzak dur. Çok uzak durumda bulunursanız bile ölüm gelinceye kadar sabredin buyuruyor. Ebu Zer diyor ki aleyhissalatü vesselam gökte uçan kuşa varıncaya kadar her şeyi bize anlattı. Madem ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam herhangi bir konuda vahyi beklemekteydi, Ya'la İbni Umeyye hadisinde olduğu gibi güzel koku süren biri peygambere gelerek "Ya Resulullah, falan kişi hakkında ne düşünüyorsun?" aleyhissalatü vesselam bekledi, sonra vahiy geldi. O halde kitap ve sünneti inceleyen kimse onlarda her şeyin cevabını bulacak. Öncekilerin hastalığı ve tedavi şekilleri. Sizden öncekiler, sizden önce helak olanlar sözleriyle açıklanmıştır. Ayrıca benden sonra, kıyamet kopmazdaki, şunu gördüğünüz zaman sözleriyle de gelecek olan hastalık ve tedavileri bulunacaktır. Hayız ve nifas meselelerini ihtiyaç anında açıklamasını geciktirmek caiz olmuyor da, nasıl oluyor da ümmetin hastalığı ve tedavi yollarının açıklanması geciktiriliyor? Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra, sakınacakları şeyleri kendilerine açıklayıncaya kadar onları saptıracak değildir. Allah her şeyi çok iyi bilendir buyuruyor.